Zorba, Nikos Kazantzakis, 3. kaset, 2. yüz. Beni o derece baştan çıkarmış olan bütün bunlar bu sabah nasıl da şarlatanca cambazlıklar gibi görünmüştü. İnsanın ruhsal acıları her zaman, her uygarlığın sonunda çok ustaca hokkabaz oyunlarıyla ara şiir, ara müzik, ara düşünce biter. Her din ve sahtekarlıktan öksüz kalmış, artık hiçbir şey beklenmeyen, hiçbir şeyden korkmayan son insanın tüm toprağı ruh haline almıştır ve ruhun artık beslenmek için köklerini salıp emeceği yer yoktur. Son insan da kendini boşalttı. Artık ne tohum ne gübre ne kan. Her şey sözcüklere dönüştü. Her sözcük topluluğu da müzik hokkabazlığına yöneldi. Şimdi son insan daha ileri gidiyor. Yalnızlığın ucunda oturuyor ve müziğin çözümünü sağır matematik ölçülerle yapıyor. Silkindim. Bu da işte son insandır diye bağırdım. Anlamın korkunç sırrı budur. Bu da boşalmış olan temiz ruhtur. İçinde hiçbir şey yoktur. O hiçtir. İçinizi boşaltın, aklınızı boşaltın, kalbinizi boşaltın diye bağırıyor. Ayağının bastığı yerden artık su çıkmıyor, ot bitmiyor ve orada çocuk doğmuyor. Onu içimden çıkarmam, üzerine sözcüklerin ağını atıp atıp yakalamam, kurtulmam için benzetişler ve büyülü seslerle kendisine birçok yeminler etmem, baştan çıkarmam gerek diye düşündüm. Bu dayı yazmam artık bir edebiyat oyunu olmaktan çıkıyordu. Bu içimdeki büyük öldürücü bir güçle, kalbimi yiyen büyük olmazla savaşmamdı artık. Hayatım bu savaşa asılmış duruyordu. El yazmasını sevinçle aldım. Şimdi kalbimi bulmuştum. Artık nereye varacağını biliyordum. Bu da son insandır. Biz daha başlangıçtayız. Yemedik, içmedik, yeter derecede öpmedik. Daha yaşamadık bile. Bu tüy dökülmüş narin ihtiyar bize vaktinden önce geldi. Onu olabildiği kadar çabuk yerinden etmeliyiz. İçimden öyle bağırıyor ve yazmaya başlıyordum. Bu yazma değil, canavarı deliklerimden çıkaracak bir savaş, zalim bir kovalamaca, sarma ve söküp atmaydı. Sanat gerçekte bir büyü oyunudur. İçimizde pusuya yatmış karanlık güçler oturmaktadır. Öldürmek, yıkmak, öç almak, saldırmak için her zalimce davranışımızda sanat tatlı flütüyle gelip bizi kurtarıyor. Bütün gün yazıyor, savaşıyordum. Akşamüstü artık bitmiştim. Ama biliyordum ki bugün ilerlemiş, birkaç yüksekliğe birden egemen olmuştum. Zorba gelsin de yemek yiyeyim, uyuyayım, yeniden güç kazanarak şafakta yine savaşa başlayayım diye sabırsızlanıyordum. Zorba tam ışıkların yanacağı sırada geldi. Yüzü sevinçliydi. Kendi kendime o da buldu, o da buldu dedim ve bekledim. Geçen de bıkkınlıkla, öfke içinde şunları söylemiştim ona. Paralar bitiyor Zorba. Ne olacaksa bir an önce olsun. Hava yolunu işletelim. Kömür işi rast gitmezse kendimizi oduna verelim. Yoksa hapı yuttuk demektir. Zorba başını kaşımıştı. Paralar bitiyor mu? Patron çok kötü bu. Bitti, yedik Zorba. Hesabını yap. Hava yolunun denemeleri nasıl gidiyor? Daha bir şey yok mu? Zorba başını indirmiş, yanıt vermemişti. Çok utanmıştı o gece öfkeyle. Allah kahretsin o yamacı demişti. Ama bu işin üstesinden geleceğim patron. Ve şimdi içeri girdiğimde Zorba'nın yüzünde başarmanın sevinci vardı. Buldum patron diye bağırdı. Tam eğimi buldum. Elimden kaçıyordu namussuz. Kaçıyordu ama yakaladım onu. Öyleyse acele yol ver. Topları ateş Zorba. Ne gerekli sana şimdi? Yarın sabah Kastro'ya gidip gerekli aracı gereci almalıyım. Kalın tel çelik, makaralar, küçük takozlar, çiviler, kancalar, kuş gibi gidip geleceğim. Alelacele ateşi yaktı, yemeği pişirdi, yedik. Bu kez daha büyük bir iştahla yedik. Çünkü bugün ikimiz de iyi çalışmıştık. Sabahleyin Zorba'ya köye kadar arkadaşlık ettim. Yolda linyetin işlenmesi konusunda uzun uzun konuştuk. İnişte Zorba bir taşa çarptı. Taş aşağılara yuvarlandı gitti. Zorba hayat aslında bu kadar hayranlık verici bir görüntüyü ilk kez görüyormuş gibi şaşkınlıkla durdu. Dönüp bana baktı. Gözlerinde çok hafif bir korku sezdim. Sonunda bana "Sen hiç dikkat ettin mi patron?" dedi. Taşlar varlıklarına inişte sahip oluyorlar. Konuşmadım ama sevincim büyüktü. Büyük konuşmacılar ve büyük ozanlar da aynı biçimde ve hep ilk kez görürler. Önlerinde her sabah yepyeni bir dünya bulurlar. Bulurlar değil, onu yaratırlar. Zorba için evren ilk insanlar için olduğu gibi koyu kıvamlı bir görünümdü. Yıldızlar üstünden akıp gidiyor. Deniz onun şakaklarında kırılıyor. Yeryüzü suları, hayvanları ve Tanrı'yı aklın biçim değiştirici girişimi olmadan yaşıyordu. Haber verilmiş olduğu için Madame Hortense bizi kapının eşiğinde beklemekteydi. Boyanmış pudra ile kalafatlanmıştı. Heyecanlı görünüyordu. Cumartesi akşamı verilen bir içkili baloya süslenir gibi süslenmişti. Kapının önünde katır hazırdı. Zorba atlayıp yuları yakaladı. Bizim kart Dilber çekine çekine ilerleyip tombul minik elini katırın göğsüne dayadı. Sevgilisinin gitmesine engel olmak istermiş gibiydi. Zorba diye guruldadı ve ayak parmaklarının ucunda yükseldi. Zorba. Zorba yüzünü öteye çevirdi. Böyle yol ortasında sevdalı sululuklar hoşuna gitmiyordu. Zavallı adam Zorba'nın gözlerini görerek korktu ama hala yalnız bir yalvarış halindeki eli katırın göğsüne dayanmaktaydı. Zorba sinirli sinirli sordu. Ne istiyorsun? O yalvarır gibi mırıldandı. Zorba usludur. Unutma beni Zorba usludur. Zorba karşılık vermeden yuları çekti ve katır yollandı. Uğurlar ola Zorba diye bağırdım. 3 gün duyuyor musun? Fazla değil ha. Durdu kocaman elini salladı. İhtiyar Dilber ağlıyor. Gözyaşları pudra tabakası üzerinde oluklar açıyordu. Söz patron sağlıcakla buluşalım. Ve zeytin ağaçlarının arasında kayboldu. Madame Hortense ağlıyordu. Ağlıyor ve sevgilisinin rahat oturması için sermiş oldu. Kırmızı battaniyenin ara sıra gümüş yapraklar arasında yanıp sönüşüne bakıyordu zavallı. Az sonra o da görünmez oldu. Madame Hortense çevresine bakındı. Dünya bomboştu. Kıyıya dönmeyip yukarı dağa vurdum. Yokuştaki patikaya girmeden önce bir boru sesi işittim. Köy postacısı gelişini haber veriyordu. Elini sallayarak bana bağırdı. Patron. Sonra yaklaştı. Bir paket gazete ve bir dergiyle 2 mektup verdi. Birini gün bitip de kafam yatışınca okumak üzere hemen cebime soktum. Kimin yazdığını bildiğim için sevincim uzun sürsün diye okumayı geciktirmek istiyordum. Öteki mektubu ince sinirli yazısından ve üzerindeki yabancı pullardan tanıdım. Eski bir okul arkadaşım olan Karayannis Afrika'dan Tangalinka'ya yakın bir dağ köyünden gönderiyordu. Bembeyaz ve keskin dişli, acayip acımasız, esmerimsi bir adamdı bu. Ağzındaki köpek dişlerinden biri yaban domuzlarınınki gibi dışarı çıkıyordu. Kesinlikle konuşmaz bağırırdı, tartışmaz azarlardı. Çok gençken din öğretmeni ve keşiş olduğu ana yurdundan Girit'ten kaçmıştı. Öğrencilerinden bir kızla işi pişirdi, aynı gün cübbeyi atıp vapura bindi. Afrika'ya bir akrabasının yanına gitti. İşe sarıldı. İp yapan bir imalathane açtı. Para topladı. Ara sıra bana yazar. Gidip yanında 6 ay kalmamı isterdi. Her mektubunu açar açmaz hatta daha okumadan daima bol iplikle bağlanmış sayfalarından sert bir havanın taştığını, saçlarımı dimdik ettiğini duyardım. Her zaman Afrika'ya gidip onu görmeye karar verir. Her seferinde de gitmezdim. Patikadan ayrılıp bir taşın üzerine oturdum. Bu mektubu okumaya başladım. Artık ne zaman karar verip geleceksin? Yunan istiridyesi söyle bakalım. Sanırım sen de tipik bir Rum oldun. Kahvehanelerde sürünüyorsun. Ama sanma ki yalnız kahvehaneler kahvedir. Kitaplarda, alışkanlıklarda, ünlü ideolojiler de vardır. Bugün pazar, işim yok. Kendi malım olan evimdeyim ve seni düşünüyorum. Güneş yakıyor, ocak gibi. Bir damla bile yağmur yok. Burada Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında bardaktan boşanırcasına yağmurlar yağar. Yapayalnızım. Böylesi hoşuma gidiyor. Burada birkaç Rum var ama görmek bile istemiyorum. İğreniyorum onlardan. Siz lanet olasıca Yunanlılar buraya bile bize cüzdanınızı, o namussuz particiliklerinizi getirdiniz. Rum'u bir bunlar, bir de İskambil, bilgisizlik ve ten yiyor. Avrupalılardan nefret ediyorum. Bu yüzden burada Vasamba dağlarında yaşıyorum. Avrupalılardan ama en çok da Rumlardan ve Yunanlı olan her şeyden nefret ediyorum. Sizin Yunanistanınıza bir daha ayağımı basmayacağım. Burada gebereceğim. Issız dağdaki evimin önünde mezarımı hazırlatmaya başladım bile. Mezar taşını da diktim ve üzerine kendim kalın maşrüskül harflerle şunları kazıdım. Burada Yunanlılardan nefret eden bir Yunanlı yatıyor. Yunanistan'ı hatırladığım zaman gülmekten katılıyor, tükürüyor, küfrediyor, ağlıyorum. Yunanlıları ve Yunan'la ilgili olanları görmemek için Yunanistan'dan kaçtım, buraya geldim. Alın yazımı da birlikte getirdim. Alın yazım getirmedi mi beni? İnsan istediğini yapar. Alın yazımı buraya ben getirdim. Köpek gibi çalıştım, gene de çalışıyorum. Nehir gibi ter döktüm, gene de döküyorum. Toprakla, rüzgarla, yağmurla ve işçilerle, benim kızıl ve kara kölelerimle savaşıyorum. Hoşlandığım hiçbir şey yok, bir teki dışında çalışmak. Bedence ve ruhça çalışmak, ama bedence çalışmak daha iyi. Yorulmak, terlemek, kemiklerimin gıcırdadığını duymak hoşuma gidiyor. Paranın yarısını neresi aklıma eserse oraya atıyor, savuruyorum. Paranın uşağı değilim, para benim uşağım. Namusum üzerine yemin ederim ki ben bu işin kölesiyim. Odun kesiyorum, İngilizlerle anlaşmam var, ip yapıyorum. Şimdi pamuk da ekiyorum. Siyah kızıl derili ve siyah kızıl karışığı renkte birçok işçim var. Gübre köpekleri hepsi de, kader budalaları. Pisler, yalancılar, sefihler. Dün akşam işçilerimden 2 kabile kapıştılar, bir orospu yüzünden. Görüyorsun mübarekleri, tıpkı bizim Yunanistan'daki gibi. Küfürler, dalaşmalar, kapı dışarı edilmeler, kan için birbirlerinin kafalarını kırdılar. Kadınlar geceleyin koşup geldiler, onları yargılamam için çığlıklarla beni uyandırdılar, kızdım. Onları önce şeytana, sonra İngiliz polisine yolladım. Ama bütün gece kapımın önünde kalıp havladılar, sabaha karşı aşağı inip yargıladım onları. Yarın pazartesi sabah sabah Vasamba dağlarına, sık ormanlara, soğuk sulara, ölümsüzlüğe, yeşilliğe çıkacağım. Ya sen Babilonyalı Rum, orospuların ve iğrençliklerin anası Babilonya'dan, Avrupa'dan ne zaman kopacaksın? Ne zaman geleceksin de şu kızı olan kız dağlara birlikte çıkacağız? Zenci bir kadından bir çocuğum var, bir kız, anasını kovdum. Güpe gündüz her yeşil ağacın altında açıkça bana boynuz takıyordu. Bıktım ve kovdum işte. Fakat çocuğu alıkoydum. Şimdi 2 yaşında, yürüyor, konuşmaya başlıyor. Ona Grekçe öğretiyorum. Öğrettiğim ilk cümle de şu: Uh sana Rumluk, tuh sana Rumluk. Bana benziyor Hınzır. Yalnız geniş ve biraz yassı olan burnu anasının. Onu seviyorum. Takı bir kedi bir köpeği sever gibi. Küçük bir hayvan gibi. Sen de gel vasan balı bir kadından bir oğlun olsun da ikisini evlendirelim. Hoşça kal. Şeytan seninle olsun. Benimle de olsun sevgili dostum. Karayannis. Mektubu dizlerimin üstünde açık bıraktım. İçimde yine kaçma isteği tutuşmuştu. Kaçma zorunluluğundan değil bu deniz kıyısından. İyiyim, beni rahat rahat alıyor burası. Hiçbir şeyim de eksik değil ama şu istek beni yiyor. Ölmeden önce elimden geldiği kadar çok toprak ve deniz görmek. Kalktım, düşüncemi değiştirdim. Yukarı dağa tırmanacağıma kıyıya indim. Ceketimin üst tarafındaki öteki mektubu hissediyor, kendimi tutamıyordum. Neşenin tatlı öldürücü tadı yeter derecede dayandı diyordum. Barakaya vardım, ateş yaktım, çay yaptım, ekmek, yağ, bal ve portakal yedim. Soyundum, yatağa uzandım, açtım mektubu. Merhaba genç aydın öğrencim ve hocam, burada işler çok zor. Şükür Allah'a mektubu açar açmaz hemen kızmayasın diye en tehlikeli sözü içimde bir canavarı parmaklıklar arasına hapsediyorum. İşler burada zor, şükür Allah'a. Güney Rusya ile Transkafkas'ta yarım milyon Yunanlı tehlikede. Bunların çoğu yalnız Türkçe ya da Rusça konuşur ama kalpleri bağnazca Grekçe konuşur. Bizim kanımız senin sevgili Odysa'nın gerçek torunları olduklarını anlaman için gözlerinin nasıl hırsla parladığını, dudaklarının nasıl hilekarca ve zevk düşkünlerine özgü biçimlerle gülümsediğini, efendi efendi mucikleri çalıştırmayı nasıl becerdiklerini bir kez görmen yetişir. O zaman onları sevecek ve yol olup gitmelerine boyun eğmeyeceksin. Çünkü onlar yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor. Ellerinde neleri var, neleri yoksa yitirmişler, açlar. Onları bir yandan partizanlar kovalıyor, öte yandan Kürtler. Daha çok Gürcistan ile Ermenistan'ın bir takım kentlerinde göçmen olarak toplanmışlar. Yiyecek, giyecek ve ilaç yok. Limanlara birikip özlemle Yunan vapurlarının gelip kendilerini almalarını bekliyorlar. Ana yurtları Yunanistan'a dönmek için. Irkımızdan bir parça, yani ruhumuzun bir parçası paniğe tutulmuş hocam. Eğer onları yazgılarıyla baş başa bırakırsak yok olacaklar. Onları kurtarmamız ve ırkımıza en çok yakışan yerde, özgür topraklarımızda, yukarı Makedonya'da, ötede Trakya sınırlarında yeniden kökleştirmemiz için çok sevgi, çok akıl, heyecan ve örgüt, seninle birleştikleri zaman çok sevdiğin iki erdem gerek. Zorunludur bu. Yüz binlerce Yunanlı'nın canı ancak böyle kurtulur. Biz de onlarla birlikte kurtuluruz. Buraya gelir gelmez bir çember dizdim çünkü. Düşünebiliyor musun, bu çembere de görevim adını taktım. Ve dedim ki bu çemberin içindekileri kurtarabilirsem ben de kurtulurum. Kurtaramazsam ben de yok olurum. Evet, bu çemberin içinde tam 500 bin Yunanlı var. Kentlere, köylere koşuyor, Yunanlıları topluyor, kendilerine hatırlatmalar yapıyor, telgraflar çekiyor, vapurlar yiyecek, giyecek, ilaç götürsünler ve bütün bu insanları Yunanistan'a götürsünler diye resmi kişileri inandırmaya çalışıyorum. Bu savaşı bu kadar inatla yapıyorsan bu bir mutluluktur. Mutluyum ben. Bilmiyorum, mutluluğumu senin dediğin gibi boyuma göre kestim mi? Keşke öyle olsa. Boyum yüksek demektir o zaman. Ama ben boyumu mutluluk saydığım şeylere, yani Yunanistan'ın en kenar sınırlarına uydurmaya çabalıyorum. Ama boş vereyim kuramlara. Sen Girit'teki kıyıya uzanmışsın. Denizi ve Santor'u dinliyorsun. Vaktin var. Benimse yok. Enerji beni yiyor ve seviniyorum. Hareket ve hareket. Başta kurtuluş yolu yoktur. Başta hareket vardı, sonra da hareket var. Şimdiki düşüncem çok basit ve bütün. Şöyle diyorum. Şu Pontuslular ve Kafkaslılar, köylüler ve Tiflis'in, Batum'un, Novorossiysk'in, Rostov'un, Odisa'nın, Kırım'ın tüccar ve küçük tüccarları bizimdir. Hepimiz aynı öndere sahibiz. Ona sen Odysseus'un diyorsun, başkaları Konstantinopolis diyorlar. Ama şu ölen değil, masalda mermerleşmiş olanı. Ben izin verirsen bizim bu önderimize Akritas diyorum. Bu sözcük daha çok hoşuma gidiyor. Daha ciddi, daha savaşçı. Çünkü bunu duyar duymaz insanın içinde durmadan uç ve sınırlarda savaşan, her zaman silahlı, ölümsüz Yunanlılar silkinir. Ulusal, manevi ve ruhi her sınırda. Ve eğer sen buna digen istersen tarihimizi Doğu ile Batı'nın hayranlık verici anlaşmasını daha da derinden çizmiş olursun. Şimdi bütün çevre köylerden Yunanlıları toplama çabasındayım. Kürtler bir papazla bir öğretmen yakalayıp katırlar gibi nallamışlar. Hepsi korku içinde konakladığım eve toplandılar. İlerleyen Kürtlerin durmadan biraz daha yaklaşan top seslerini duyuyoruz. Sanki onları kurtaracak güç bende varmış gibi gözlerini bana dikmişler. Yarın Tiflis'e gitmem gerekiyordu ama şimdi tehlike karşısında gitmeye utanıyorum. Kalacağım. Korkmuyorum diyemem. Korkuyorum ama utanıyorum da. Rembrandt'ın savaşçısı olsa o bile aynı şeyi yapmaz mıydı? O da kalırdı. Öyleyse ben de kalıyorum. Eğer Kürtler içeri girerse önce beni nallamaları doğal. vardır, haklıdırlar da. İnanıyorum ki öğrencin için böyle katıca bir son beklemiyordun hocam, değil mi? Uzun süren Grekçe bir tartışmadan sonra bütün Yunanlılar bu gece katırları, atları, öküzleri, koyunları, kadınları ve çocuklarıyla toplanarak hep birlikte kuzeye hareket etmeyi kararlaştırdık. Ben en önde sürünün kılavuzu koç gibi gideceğim. Sıra dağlar ve tarlalar içinde efsanevi adlarla gelen bir ulusun peygamberlerden kalma göçü bu. Ben de senin Yunanistan için dediğin gibi adanmış toprağa doğru bu seçkin ulusu yönelten bir çeşit Musa, yalancı Musa olacağım. Elbet Musa ile ilgili havariliğimde seni utandırmamak için senin o kadar alay ettiğin zarif tozluklarımı atmam ve bacaklarımı deriler sarmam gerekirdi. Kat kat yağ içinde uzun sakallarım ve en önemlisi iki de boynuzum olmalıydı. Ama yazık ki isteğimi yerine getiremeyeceğim. Ruhumu değiştirmek, giyimimi değiştirmekten daha kolaydır. Tozluklarım var, sinek kaydı tıraş olmuşum ve bekarım. Sevgili hocam, belki de sonuncu olacak şu mektubumu alacağını umarım. Kimse bilemez, insanları sözde koruyan gizli güçlere güvenim yok benim. Kötülükleri amaçları olmadan sağa sola saldıran ve yanlarına kim rastlarsa öldüren kör güçlere inanıyorum ben. Eğer yeryüzünden gidersem, herkesin kullandığı sözcüğü kullanıp seni korkutmak için kendim de korunayım diye gidersem diyorum. Evet, yeryüzünden gidersem sağlıcakla kal hocam. Söylemeye utanıyorum ama söylemem gerek. Bu yüzden bağışlanmak istiyorum. Ben seni çok sevmişimdir. Altta da kurşun kalemle acele olarak şunlar yazılmış. Ek. Vapurda ben giderken verdiğimiz kararı unutmadım. Eğer gidecek olursan, bil ki nerede olursan ol, sana haber vereceğim. Sakın korkmayasın. 3 gün geçti, 4 gün geçti, 5 gün geçti. Zorba görünürlerde yoktu. 6. gün Castro'dan postalanmış çok sayfalı upuzun bir mektup aldım. Kokulu pembe bir kağıda yazılmıştı. Ucunda da bir uçtan öbürüne ok delinmiş bir yürek resmi vardı. Orasına burasına serpiştirilmiş, kendisine özgü deyimleri taşıyan mektubu dikkatle sakladım. Yalnız o güzel karalama yazılarını düzelttim. Zorba kalemi keser gibi tutuyor, kuvvetle bastırıyordu. Bu yüzden kağıdın birçok yerleri yırtılmış, bazı yerleri de mürekkebe bulanmıştı. Sevgili patron, Bay Kapitalist, ben çoktandır dünyaya at, öküz olarak gelmediğimi anlamış bulunuyorum. Yalnız hayvanlar yemek için yaşar. Yukarıki bölümlemeden çıkmak için gece gündüz işler icat ediyor. Bir düşünce uğruna ekmeğimi tehlikeye atıyor. Atasözlerini ters çeviriyor ve şöyle diyorum. Gelecek olan 10 eldeki 5'ten iyidir. Zarar görmemiş olan pek çok kimseler yurttaştır. Ben yurttaş değilim. Onun için zarar görebilirim. Pek çokları cennete inanarak eşeklerini sağlam kaza bağlamışlardır. Benim eşeğim yok, özgürüm. Eşeğim nerede ölürse ölsün cehennemden korkmam. Nerede yonca yerse yesin cennetten umudum yoktur. Cahilim, nasıl söyleyeceğimi bilmem ama sen patron beni anlarsın. Çok kişiler gururdan korkmuştur ama ben onu yendim. Çokları düşünür, benim düşünmeye gereksinmem yok. İyilikten dolayı sevinmem, kötülükten dolayı da üzülmem. Yunanlıların İstanbul'u aldığını öğrensem, Türklerin Atina'yı almasıyla aynı şeydir bu benim için. Sana bu yazdıklarımdan yaşımın ihtiyarlığa vardığını anlıyorsan bana yaz. Ben Castro dükkanlarında hava attığımız için tel alayım diye dolaşıyor ve gülüyorum. Bana neden gülüyorsun Sadıç diye soruyorlar. Ama nereden niye hesap vereceğim onlara? Ben gülüyorum çünkü tam telin iyi olup olmadığını anlamak üzere elimi uzattığım zaman birden insanın ne olduğunu, dünyaya neden geldiğini ve ne işe yaradığını düşünüyorum. Bana kalırsa hiçbir şeye. Her şey aynı. Karım olsa da olmasa da, namuslu namussuz olsam da, bey ya da hamal olsam da, yalnız canlı ya da ölü oluşumun önemi var. Beni şeytan ya da Allah alırsa ne diyeyim patron, sanırım arada fark yok. Gebereceğim, pis kokulu bir leş olacağım. Dünyayı kokutacağım ve bu dünya boğulmamak için beni bir yere saklamak zorunda kalacak. Şimdi söz gelmişken patron, senden korktuğum ve beni gece gündüz rahat bırakmayan bir şeyi, başka bir şeyden korkmam, soracağım. İyi saatte olsun, beni ihtiyarlık korkutuyor patron. Ölüm bir şey değildir, bir püf. Ne mum seni verir ama ihtiyarlık büyük ayıp bence. İhtiyar olduğumu açık açık söylemeyi ve kimsenin ihtiyarladığımı haber almaması için elimden geleni yapmayı çok büyük bir ayıp sayıyorum. Sıçrıyor, oynuyorum, belim ağrıyor ama gene oynuyorum, içiyorum. Bir baş dönmesi geliyor, dünya dönüyor ama gene başım dönmemiş gibi dik duruyorum. Terliyor, denize dalıyor, soğukluyorum. Guh guh diye öksürüp hafiflemek istiyorum ama utanıyorum patron. Öksürüğü zorla geri çeviriyorum. Yani benim hiç öksürdüğümü duydun mu patron? Hiç. Bu yalnız başkalarının yanında değil, tek başıma olduğum zaman da böyle. Zorbadan utanıyorum patron. Ne diyeyim? Utanıyorum zorbadan. Bir zamanlar Aynaroz'da, oraya da gittim ama ayağım kırılaydı da gitmez olaydım. Sakız'dan Peder Lorento adında bir keşişle tanışmıştım. O herif içinde bir şeytanın bulunduğunu sanıyordu. Ona bir at da takmıştı. Hoca diyordu. Zavallı Lorentin, hoca büyük bir cuma günü et yemek istiyor diye böğürür, kafasını kilisenin eşiğine vururdu. Hoca kadınla yatmak istiyor. Hoca başpapazı öldürmek istiyor. Ben değil hoca, hoca. Ve ha babam alnını taşa vururdu. Şimdi benim de böyle içinde bir şeytan var patron. Adına da zorba diyorum. İçerideki zorba ihtiyarlamak istemiyor. Hayır istemiyor. Hayır ihtiyarlamadı. O canavardır. Simsiyah saçları, 32 dişi ve kulağında bir karanfil var. Fakat dışarıdaki zavallı zorba su koyverdi. Saçları aklaştı, buruşup süzüldü, dişleri dökülüyor. Kocaman kulağı ihtiyarlara özgü beyaz eşek kıllarıyla örtüldü. Ben ne yapayım patron? İki zorba ne zamana kadar güreşecek? Sonunda hangisi yenecek? Eğer çabuk kıkırdarsam iyi. O zaman üzülmem. Ama daha çok yaşarsam bittim demektir. Bittim patron. Çökeceğim gün gelecek. Özgürlüğümü yitireceğim. Gelinim ya da kızım bir velet, bir canavar olan çocuklarımın yanmaması, düşmemesi, kirlenmemesi için dikkatli olmamı emredecekler. Ve eğer kirlenirse oturup benimle tüh temizlememi de. Aklında olsun patron. Genç de olsan aynı şeyler senin de başına gelecek. Onun için sözüme kulak ver. Gittiğim yolda git. Başka kurtuluş yolu yok. Dağlarda dolaşalım. Kömür, bakır, demir, tutya taşı çıkaralım. Çok kazanalım. Akrabalar bizden korksun. Dostlar pohpohlasın. Beyler şapkalarını çıkarsınlar. Bunu başaramazsak ölüm daha iyidir patron. Kurtlar, ayılar ve başımıza hangi canavar çıkarsa onun tarafından öldürülmek daha iyi. Helal olsun ona. Allah dünyaya canavarları bunun için gönderdi. Çökmeyelim de bizim gibi bazılarını yesinler diye. Zorba buraya renkli bazı kalemlerle yeşil ağaçların altında koşan uzun boylu zayıf bir adamla onu kovalayan 7 kırmızı kurt resmi yapmıştı. Altına da kalın bir yazıyla şunları yazmıştı. Zorba ve 7 günahlar ve şöyle devam ediyordu. Sanırım ki mektubumdan ne kadar zavallı bir adam olduğumu anlayacaksın. Yalnız seninle baş başa olup konuşurken karamsarlığımın hafifleyeceğinden umutluyum. Çünkü sen de benim gibisin ama bunu bilmiyorsun. Senin de içinde bir şeytan var. Adını bilmiyorsun henüz. Bilmediğin için de boğuluyorsun. Onu vaftiz et de hafifle patron. Zavallı olduğumu söylüyordum değil mi? Bütün açık gözlülüğümün budalalıktan başka bir şey olmadığını açıkça görüyorum. Ama bazen büyük bir adama yakışır düşüncelerle hareket ettiğim anlar oluyor. Eğer içerideki zorbanın emrettiğini yapabilirsem dünyayı şaşkın bırakıyorum. Hayatımda vadiyle anlaşmam olmadığı için en tehlikeli uçuruma vardığım zaman freni laçka ederim. Her insanın hayatı inişli yokuşlu bir çizgidir ve her akıllı adam kendini frenle idare eder. Fakat ben patron, değerim buradadır, frenimi çoktan attım. Çünkü karamboller beni korkutmuyor. Biz işçiler yoldan çıkmaya karambol deriz. Yaptığım karambollere dikkat ediyorum. Allah belamı versin. Gece gündüz koşuyor, keyfimi yaşıyorum ve isterse kırılıp paramparça olayım. Yitirecek neyim var? Hiç. Sanki kendimi uslu idare etsem kırılmayacak mıyım? Kırılacağım. Öyleyse topları ateş. Şimdi sen bana gülüyorsun patron ama ben sana budalalıklarımı ya da düşüncelerimi ya da zaaflarımı diyelim. Vallahi bu üçü arasında ne fark var bilmem. Yazıyorum. İşin yoksa gülsen. Ben de senin güldüğüne gülüyorum. Böylece de dünyaya gülmenin sonu gelmiyor. Her insanın kendi deliliği vardır. Bana da öyle geliyor ki en büyük delilik bir deliliğe sahip olmamaktır. Yani şimdi ben burada Castro'da deliliğimin eğitimini görüyorum ve kabul etmen için bunu sana ayrıntılarıyla yazıyorum. Doğrudur, daha gençsin patron ama ihtiyarlara ait hikayeleri okudun ve bağışlı ama biraz ihtiyar oldun. Onun için senin kabulünü istiyorum. Ben her insanın ayrı bir kokusu olduğuna inanırım. Biz bunu anlamıyoruz çünkü kokular birbirine karışıyor. Hangisi senin, hangisi benim olduğunu bilemiyoruz. Yalnız havanın pis bir koku yaydığını anlıyor. Buna da insanlık adını veriyoruz. Kimileri onu soluyup lavanta adını da veriyorlar. Benimse kusacağım geliyor. Ama boş ver, bu başka bir türküdür. Namussuz kadınların müthiş bir burunları olduğunu ve hangi erkeğin kendilerine hasretlik çektiğinin, hangisinin ise nefret ettiğinin hemen kokusunu aldıklarını söylemek istiyorduysam da freni salıverecektim. Bunun için hangi kente ayak bastımsa şimdi bile ihtiyar, çirkin suratlı ve freni bozuk olmama rağmen daima arkamdan 2-3 kadın gelmiştir ve gelir. Görüyorsun işte av köpeği namussuzlar. Hemen kokumu aldılar. Allah iyiliklerini versin. Yani hayırlısıyla Castro'ya vardığımın ilk günü vakit akşamdı. Güneş batıyordu. Hemen dükkanlara koştum ama kapalıydılar. Bir hana gittim. Katırımı doyurdum. Ben de yedim. Yıkandım. Sigaracığımı yaktım. Dolaşmak üzere çıktım. Kentte kimseyi tanımıyordum. Kimse de beni tanımıyordu. Yani özgürdüm. Yolda ıslık çalabilir. Gülüp kendi kendime konuşabilirdim. Eğlencelik aldım. Tükürüyor, geziniyordum. Fenerler yandı. Erkekler uzolarını içiyor. Kokan analar evlerine dönüyorlardı. Hava pudra, mis sabunu ve mezelik şiş kebabı kokmaktaydı. Kendi kendime ey ulan zorba diyordum. Ne zamana kadar yaşayacaksın ve burun deliklerin ne zamana kadar açılıp kapanacak ulan? Havayı koklamak için az zamanın kaldı zavallı. Derin soluk al. Derin derin soluk alıyor ve büyük bir caddede bir aşağı bir yukarı gidiyordum. Bilirsin bu caddeyi. Birden şarkılar, horolar, tef sesleri ve aman amanlar duydum. Kulaklarımı diktim. Sesin geldiği yana koştum. Bir Coffee Shop'tandı burası. Ben de onu istiyordum zaten. İçeri girdim. Ön taraftaki küçük bir masaya yerleştim. Neden utanayım dedik ya, kimse bizi tanımıyordu. Özgürdüm. Peki de birkaç kartolaş oturuyor. Eteklerini indirip kaldırıyordu ama ben dikkat etmiyordum. Bir şişe bira ısmarladım ve al sana. Ufak tefek tatlı suratı mala ile sıvanmış kapkara bir kız gelip yanıma yerleşiverdi. Gülerek izin verir misin dedeciğim dedi. Ben alevi aldım. Zevzek kızı gırtlak çıkıntısından yakalamak, sıkmak geldi içimden. Fakat kendimi tuttum. Dişiliğine acıdım. Garsonu çağırıp emri verdim. İki şampanya. Bağışlı patron, sana ait olan paradan çok harcadım ama işin içinde büyük çapta bir utanma sorunu vardı. Benim utanmam senin utanman demekti patron. Bu sibidiyi önümüze diz çöktürmeliydim. Gerekliydi bu. Ve ben biliyorum bu güç anda beni böyle savunmasız bırakamazdın sen. Onun için iki şampanya garson. Tatlılar geldi. Tatlı da ısmarladım. Başka şampanya emrettim. Birisi yaseminlerle geçiyordu. Bütün sepeti alıp kızın kucağına boşalttım. İçtik içtik ama yemin ederim ki patron, ona dokunmadım bile. İşimi bilirim ben. Gençken ilk yaptığım şey dokunmaktı. Şimdi ihtiyarlığımda ilk yaptığım şey masraftır. Cömert olmalı, parayı savurmalıyım. Kadınlar böyle hareketler karşısında sersemler. Boktan yaratıklardır. Kambur da olsan hepsini unuturlar. Hiçbir şeye bakmaz, kokmuşlar. Yalnız para saçan ele bakarlar. Sağ olasın ve Allah bereketini artırsın patron. Harcıyor harcıyordum. Ve o mübarek artık yanımdan ayrılamıyordu. Yavaş yavaş beni izliyor. Diz ceyizini kuyu bacaklarıma dokunduruyordu. Ama ben içimden erimeme rağmen taş gibiydim. Başına gelirse bilmiş ol, bu kadınları deli edersin. İçinden yandığını anlasın ama sen el uzatmayasın sakın. Sonunda gece yarısı yaklaştı, gelip geçti. Yavaş yavaş ışıklar söndü. Kafe şantan kapanıyordu. Bir tomar binlik çıkarıp hesabı gördüm. Garsona da büyük bir bahşiş verdim. Kızcağız yakama sarıldı. Baygın bir sesle sordu. Adın ne? Ben iğneli bir tavırla karşılık verdim. Dedecik. Namussuz dişi bana kuvvetli bir çimdik attı. Gel dedi ve göz kırptı. Küçücük elini tutup anlamlı anlamlı sıktım. Gidelim küçüğüm dedim. Sesim kısılmıştı. Üst yanını anlarsın. Elimizin körünü yaptık. Sonra uykuya daldık. Uyandığım zaman neredeyse öyle olacaktı. Çevreme bakındım. Bir de ne göreyim? Temiz mi temiz bir odacık. Koltuklar, bir lavabo, sabunlar, şişeler, şişecikler, aynalar, aynacıklar, duvarlarda alaca entariler ve bir sürü fotoğraf asılıydı. Bahriyeliler, subaylar, kaptanlar, jandarmalar, dansözler ve sadece iki sandal giymiş kadınlar. Yanımda yatakta da sıcak, kokulu saçları dağılmış dişilik. Gözlerimi yumarak mırıldandım. Ey zorba, diri diri cennete girdin. İyi burası, kıpırdama. Sana başka zamanda söyledim patron. Her insanın bir cenneti vardır. Senin cennetin kitaplar ve büyük mürekkep damacanalarıyla dolu olacak. Bir başkasınınki konyak, uzo ve şarap varilleriyle dolu olsa gerek. Birininki de yığınla İngiliz lirası. Benim cennetim ise şu: alacalı entarileri, kokulu sabunları, iki kişilik sustalı karyolası olan kokulu küçük bir oda ve yanımda dişilik. Açıkça söylenen günah günah sayılmaz. Bütün gün burnumu dışarı çıkarmadım. Nerede diyeyim, ne yapayım? Boşver, burada iyiydim. En iyi lokantaya emir verdim. Bize bir tepsi dolusu, hepsi de kuvvet verici olan yemekler getirdiler. Siyah havyar, pirzola, balık, bol meyve, kadayıf. Yine elimizin körünü yaptık, yine uyuduk. Akşam üzeri uyandık, giyindik. Onu koluma taktım ve çalışacağı kafe şantana gittik. Sözü uzatıp da başını ağrıtmayayım patron. Bu durum hala sürüp gidiyor ama üzülme, işlerimize de bakıyorum. Ara sıra çıkıp dükkanları dolaşıyor, bir göz atıyorum. Teli alacağım. Bize ne gerekirse alacağım, sen üzülme. Bir gün önce, bir gün ya da bir hafta sonra olsa ne çıkar? Dişi kedi acelesinden yavrularını ters doğurur derler. Acele etmesen. İyiliğini olsun diye gözlerinin açılmasını, aklımın durulmasını bekliyorum ki bizi aldatmasınlar. Her şeyden önce telin iyi olması gerek. Yoksa hapı yuttuk. Öyleyse sabret ve bana güven. Benim sıhhatim içinde asla tasalanmayasın. Heyecanlar beni besler. Birkaç gün içinde 20 yaşımı buldum. Öyle kuvvetim var ki yeni diş çıkaracağım gibime geliyor. Hatırlarsın, belim ağrıyordu. Şimdi keklik kesildim. Her sabah aynaya bakıp saçlarımın nasıl olup da hala kara vernik olmadıklarına şaşıyorum. Diyeceksin ki bütün bunları sana neden yazıyorum? Ben seni sırdaşım sayıyor ve bütün günahlarımı sana açıklamaktan utanmıyorum. Neden biliyor musun? Bana öyle geliyor ki sen benim iyi ya da kötü şeyler yapmama metelik vermiyorsun. Sen de elinde Allah gibi bir sünger tutuyor ve hepsini plaf plaf siliyorsun. Onun için cesaret bulup bunları sana söylüyorum. Dinle öyleyse. Ben alt üstüm. Neredeyse pusulayı şaşıracağım. Rica ederim şu mektubumu alır almaz kaleme sarılıp bana bir şeyler yaz. Yanıtını alıncaya kadar diken üstünde oturacağım. Sanıyorum ki yıllardan beri Allah'ın kayıtlarında yokum. Ama şeytanınkiler dedi. Yalnız senin kaydında varım. Onun için senden başka hesap vereceğim kimse yok. O halde dinle. Buyur olan biteni. Dün burada Castro'nun yakınında panayır vardı. Ama azizlerden hangisine ait olduğunu biliyorsam şeytan alsın beni. Lola, sahi onu sana tanıştırmayı unuttum. Adı Lola'dır. Bana dedi ki dedecik. Bana hala dedecik diyor ama nazlı bir biçimde. Dedecik, ben panayıra gitmek istiyorum. Git mineciğim, git dedim. Ama ben seninle gitmek istiyorum. Ben gitmem, üşeniyorum. Sen git. Gözleri sulandı. Gitmez misin? Neden, istemiyor musun? Sen gidersen giderim. giderim, gitmezsen istemem. Ama neden, sen özgür bir insan değil misin? Hayır değilim. Özgür olmak istemez misin? İstemem. Ne diyeyim patron, infilak edesim geldi. Özgür olmak istemiyor musun diye bağırdım. Hayır istemiyorum, istemiyorum, istemiyorum. Patron, sana Lola'nın odasında Lola'nın kağıdıyla yazıyorum. Rica ederim dikkat et. Ben sanıyorum ki özgür olmak isteyen insandır. Kadın özgür olmak istemiyor. Öyleyse kadın insan mıdır? Rica ederim bana hemen karşılık ver. Dostça saygılarımla. Ben Alexi Zorba. Zorba'nın mektubunu okuduktan sonra bir zaman kararsız kaldım. Kızmam mı, gülmem mi, yoksa hayatın kabuğunu, mantığını, ahlakı, namusu aşarak lezzete varan bu eski adımı hazla seyretmem mi gerektiğini bilemiyordum. O kadar gerekli olan bütün değerler kendisinde yok da onu karşı konmaz bir biçimde en uç sınıra uçuruma iten güç, evet yalnız bunun tehlikeli bir değeri kalmış onda. Yazdığı zaman sabırsız bir hızla kalemleri kıran bu okumamış işçi, varlığından kurtulmaya çalışan kaçan ilk insan gibidir. Ya da insanlığın temel problemlerine egemen olmuş büyük filozoflar gibidir. Onları acil gereksinmeler gibi yaşar. Çocuk gibi o da her şeye ilk kez bakıyor, hep şaşıyor, soruyor, her şey ona olağanüstü görünüyor ve her sabah gözlerini açıp ağaçları, denizi, taşları, bir kuşu görünce ağzı bir karış açılıyor. Nedir bu sır diye bağırıyor. Ağaç, deniz, taş, kuş ne demek? Bir gün hatırlıyorum, köye doğru giderken katıra binmiş bir ihtiyarla karşılaştık. Zorba yuvarlak gözlerini kırpıştırarak katıra baktı. Bakışının ateşi ve şiddeti o kadar büyük olmalıydı ki köylü korkuyla bağırdı. Allah rızası için sadıç, katarıma nazar değdirme. Bir istavroz çıkardı. Zorba'ya baktım. İhtiyara ne yaptın da bağırıyor dedim. Ben mi ne yapacağım, katıra baktım. Sen de dikkatini çekmedi mi patron? Ne? Şey işte, dünyada katırların bulunması. Başka bir günde deniz kıyısında uzanmış okurken Zorba geldi. Karşıma bağdaş kurup oturdu. Santurunu dizlerinin üstüne koydu, çalmaya başladı. Gözlerimi kaldırıp ona baktım. Yüzü yavaş yavaş değişiyordu. Kendisine vahşi bir sevinç, acayip bir uyanma egemen oldu. Uzun buruşuk boynunu silkeledi ve şarkı söylemeye başladı. Makedonya havaları, hırsız şarkıları, vahşi çığlıklar, insan gırtlağı tarih öncesi çağlarda olduğu gibi bir çığlıkla büyük bir birleşim yaratıyor. Bugün şiir, müzik, düşünce dediğimiz şeyler bunlar. Zorba ta içinden ah vah diye bağırdıkça bizim uygarlık dediğimiz bütün ince kabuk çatlıyor. İçinden ölümsüz canavar, kıllı ilah, korkunç goril fırlıyordu. Niyetler, zarar ve karlar, bu bilanalar hepsi yok olmaktaydı. Haykırış hepsini alıp götürüyordu. Artık hiçbir şeye gereksinmemiz yoktu. İkimiz de Girit'in ıssız kıyısında göğüslerimizin üzerinde hayatın bütün acısını ve zevkini taşıyorduk. Acı ve zevk yoktu. Güneş sallanıyordu. Gece yaklaşıyor. Büyük ayı gökyüzünün hareketsiz ekseni çevresinde raks ediyordu. Ay yükseliyor ve korkuyla iki küçük canlının kumsal üzerinde şarkı söyleyip kimseden korkmadıklarını seyrediyordu. Zorba fazla şarkıdan coşmuş halde birden ulan insan canavar be dedi. Kitapları bırak, utanmıyor musun? İnsan canavardır. Canavarlar okumaz. Biraz sustuktan sonra güldü. Biliyor musun dedi. Allah insanı nasıl yarattı? İnsanın bu canavarın ilk olarak Allah'ın hangi sözleri söylediğini biliyor musun? Hayır, nereden bileceğim? Orada değildim ki. Zorba gözlerini kıvılcımlayarak bağırdı. Ben oradaydım. Söyle öyleyse. Dinle öyleyse patron. Allah bir sabah cinleri başına toplanmış halde uyandı. Ben ne biçim Allah'ım ki dedi. Vaktimi geçirmek için bana günlük yakacak ve küfredecek insanlarım yok. Baykuş gibi yalnız yaşamaktan bıktım artık. Tüh, avuçlarına tükürdü, çamur yaptı, iyice yoğurdu. Küçük bir insan yaratıp güneşe bıraktı. 7 gün sonra aldı pişmişti. Allah ona bakıp güldü. Hay şeytan alsın beni dedi. Bu düpedüz domuz be. Başka bir şey istiyordum. Başka bir şey oldu. Hapı yuttum ama oldu bir kere. Sonra ensesinden yakalayıp bir tekme attı. Haydi bas dedi. Git başka domuz yavruları da yap. Dünya senindir. Yürü. 1-2 marş. Fakat o domuz değildi. 2 gözüm. Başında fötür şapka, omuzlarına rastgele atılmış bir ceket, ütülü bir pantolon ve kırmızı tüylü çarıkları vardı. Belinde de ona şeytan vermiş olmalı. Üstünde seni yiyeceğim yazılı bilenmiş bir laz bıçağı taşıyordu. Bu insandı. Allah öpsün diye elini uzattı ona ama insan bıyığını vurarak dedi ki yol ver be moruk, geçeyim. Zorba benim kahkahayla güldüğümü görünce sustu, suratını astı. Gülme dedi, bu böyledir. Ama sen nereden biliyorsun? Böyle oldu diyorum sana. Ben Adem olsaydım böyle yapardım. Kellemi ortaya korum ki Adem de böyle yaptı. Sen kitapların dediklerine kulak asma, beni dinle. Yanıt vermemi beklemeden kocaman elini uzattı ve yine santur çalmaya başladı. Zorba'nın üzerine ok saplanmış resim bulunan mektubunu hala elimde tutuyor. Birlikte geçirdiğim zevk dolu günleri hatırlıyordum. Zaman Zorba'nın yanında yeni bir tat almıştı. Artık içinde ne olaylara matematik silsilesi ne de çözümlenmemiş problem kalmıştı. Sıcak, ince elenmiş bir kum vardı. Parmaklarım arasından yumuşak ve gıcıklayıcı bir biçimde akıp gittiğini hissediyordum. Kendi kendime fısıldadım. Sağ olsun Zorba. İçimdeki titreşen kaygılara sevilen ve sıcak biçimlerini o verdi. O yokken ben yine üşümeye başlıyorum. Kağıt aldım, bir işçiyi çağırdım ve acele şu telgrafı çektim. Hemen gel. Pazartesi öğleden sonra Mart'ın biri denizin kıyısında bir kayaya yaslanmış yazı yazıyordum. Bugün ilk kırlangıcı görmüştüm, sevinçliydim. Bu dayı başımdan uzaklaştırma duası kağıt üzerinde engelsiz koşuyordu. Onunla savaş yumuşamıştı, artık acele etmiyordum. Kurtuluştan kuşkum kalmamıştı. Birden çakılların üzerinde ayak sesleri duydum ve başımı kaldırdım. Bizim kart dilberin süslü püslü bir fırkateyn gibi tutuşmuş soluk soluğa kıyıdan kıyıya yuvarlana yuvarlana geldiğini gördüm. Kederli görünüyordu. Sıkıntı içinde bağırdı. Mektup var mı? Onu karşılamak üzere ayağa kalktım. Gülerek var, çok çok selam ediyormuş. Gece gündüz seni düşünüyor. Yemek yiyemiyor, uyku uyuyamıyor, ayrılığına dayanamıyormuş. Başka bir şey demiyor mu? Ona acıdım. Mektubu cebimden çıkarıp okur gibi yaptım. İhtiyar Dilber dişsiz ağzını açıyor, küçük gözlerini yarım yumuyor, soluyarak dinliyordu. Ben okur gibi yapıyor, karıştırıyor, çıkaramıyormuş gibi davranıyordum. Dün bir lokantaya gittim patron, yemek yemeye, karnım açtı. Baktım güzeller güzeli, sahici bir peri gibi bir kız girdi içeri. Allah'ım, bu bilinama nasıl benziyordu ve birden gözlerimden çeşmeler gibi yaşlar boşandı. Boğazım düğümlendi, yutkunmak nerede, ben nerede? Kalktım parayı verip çıktım. Ben ki azizleri çok seyrek hatırlarım. Sevda öyle çarpmış ki patron, hemen Aymina Kilisesi'ne koştum ve kocaman bir mum yaktım. Aymina'm diye dua ettim. Sevdiğim melekten haberler almamı sağla benim. Kanatlarımızı çabuk birleştir. Madame Hortense yüzü canlanarak hi hi hi dedi. Soluk almak ve kafamda başka yalanlar uydurmak için durarak sordum. Neden gülüyorsun hanımcığım, neden gülüyorsun? Benimse ağlayasım geliyor. O kıkırdayarak guruldadı. Bilsen bilsen neyi? Kanat ha? Allah'tan korkmaz adam. Ayaklara kanat diyor. Yalnız kaldığımız zaman da böyle diyor. Kanatlarımız birleşsinmiş. Hi hi hi. Daha aşağısını dinle hanımım da şaş. Sayfayı çevirdim ve yine okur gibi yaptım. Bugün yine berber dükkanının önünden geçiyordum. O anda berber sabunlu su kabını döküyordu. Sokak mis gibi koktu. Ben yine bu bilinamayı hatırlayarak ağlamaya başladım. Artık ondan uzakta yapamıyorum patron. Deli olacağım. Sonunda şair bile oldum. İki gece önce gözüme uyku girmedi. Oturup ona bir de şiir yazdım. Lütfen onu oku da neler çektiğimi görsün. Ah, bir karşılaşsaydık ikimiz bir sokakta. Sokak geniş olsa da alabilseydi derdimizi. Ufalasalar, esseler, doğrasalar da beni, yine sana koşar gelirdi kemiciklerim. Madame Hortense kızarmış, yarı kapalı gözlerle dikkat kesilmiş, mutluluk içinde dinliyordu. Kendisini neredeyse boğacak olan boynundaki kurdeliği de çıkarıp buruşuk etlerini serbest bıraktı, susuyor, gülümsüyordu. İnsan onun aklının sevinçli ve mutlu bir halde uzakta kaybolmuş sularda dolaştığını anlıyordu. Aylardan Mart'ta serin çimenler, kırmızı sarı eflatun çiçekler, berrak bir su ve yukarıda siyahlı beyazlı sürüler halinde şakıyarak çiftleşen serçeler, dişileri beyaz, erkekleri açık al renkli gagalarıyla siyah serçeler, kocaman yeşil muranalar sudan ışıldayarak çıkıyor, büyük sarı yılanlarla birleşiyordu. Madame Hortense yine 14 yaşında olmuştu. Yine İskenderiye'de, Beyrut'ta, İzmir'de, İstanbul'da, Doğu halıları üzerinde, sonra da Girit'te parlak gemi döşemeleri üzerinde raks etmekteydi. Hatırlamıyor, karıştırıyordu. Hepsi ona aynı görünüyordu. Memeleri denizler gibi kabarıyor, kumsallar yarılıyordu. Ve birden o raks ederken deniz teknelerle, provaları altın kaplı teknelerle doluverdi. Güvertelerinde renk renk tenteler, ipekten flamalar vardı. Gemilerden kırmızı fesleri dik, sırma püsküllü paşalar, ellerinde pahalı hediyelerle saygıdeğer beyler ve bıyığı terlememiş masum beyzadeler çıkıyordu. Parlak üç köşeli şapkalarıyla amiraller, tertemiz yakalı geniş dalgalı pantolonlarıyla genç denizciler çıkıyordu. Mavi çuhadan şişkin poturlu, sarı çizmeli, saçlarına siyah mendiller bağlamış Girit delikanlıları çıkıyordu. En sonda da upuzun sevdadan zayıflamış bir halde parmağında kalın bir nişan yüzüğü ve kır saçlarında limon çiçeklerinden bir taçla zorba gelmekteydi. Çok kalabalık geçen hayatında tanımış olduğu bütün erkekler, hepsi bir teki bile eksik kalmaksızın gemilerden çıkıyordu. Hatta akşam olduğu için kendilerini kimsenin görmediği İstanbul sularında bir gün onu gezmeye götüren dişsiz kambur ihtiyar sandalcı bile. Hepsi çıkıyor, önlerinde de yallah edip muranalar, serçeler, kuğular çiftleşiyorlardı. Erkekler çıkıyor, hepsi de ilkbaharda birbirlerinden taslayarak çözülüp dikilen sevdalı yılanlar gibi kümelerden çözülüp onunla birleşiyorlardı. Salkımın ortasında da bembeyaz, çırılçıplak, ter içinde, yarı çıplak, açık dudakları ve keskin küçük dişleriyle hareketsiz doymak bilmez, dik göğüslü 15 yaşında, 20, 30, 40, 60 yaşında bir Madame Hortense çereklenmekteydi. Hiçbir şey yok olmadı, hiçbir sevgili ölmedi. Onun pörsümüş göğüslerinde hepsi özel giysileri içinde canlandılar. Sanki Madame Hortense üç direkli derin bir firkateyindir de çalışmış olduğu şu 40 yıl içinde bütün sevgililer onun üzerine, ambarlarına, küpeştesine ve direklerine tırmanmışlar. O da binlerce deliği ve binlerce kez yenilenmiş kalafatıyla uzaktaki o özlenen limana evlenmeye doğru yol alıyor. Zorba da binbir çevreye Türk, Frenk, Ermeni, Arap, Rum kimliğine bürünüyor ve Madame Hortense da onu kucaklamakla o sonu gelmez kutsal alayın tümünü kucaklamış oluyordu. Kart Dilber birden durduğunun farkına vardı. Hayalleri dağılıverdi, ağır yüklü göz kapaklarını açtı, oburca dudaklarını yalayarak yakınır gibi. Başka bir şey demiyor mu diye mırıldandı. Daha başka ne istersin Madame Hortense? Görmüyor musun, bütün mektup senden söz ediyor. Bak işte 4 sayfa. Şurada köşede bir de kalp var. Zorba bunu kendi eliyle çizmiş. Bak bir yanından öbürüne bir ok delip geçiyor onu. Yani sevda. Altında da bak öpüşen iki güvercin. Kanatlarının üstünde de görünmeyen ufacık yazılarla ve kırmızı mürekkeple birbirine sarılan iki ad yazmış. Hortense, Zorba. Ne güvercin vardı ne de yazı ama Kart Dilber'in şişmiş küçük gözleri baygın bir halde özlemini duyduğu şeyleri görmekteydi. Bütün bunlarla yetinmeyip sordu. Başka, başka. Bütün bu iyi güzel sözler, kanatlar, sabunlu berber suları ve küçük güvercinler hepsi boşunaydı, hava cıvaydı. Onun pratik kadın kafası daha elle tutulur, daha sağlam, başka bir şeyler istiyordu. Bu kaba sözleri hayatına kim bilir kaç kez dinlemişti. Ne işine? Çalıştığı bunca yıldan sonra 5 yolun ortasında kimsesiz kalmıştı. Yine yakını gibi mırıldandı. Başka, başka. Kovalanmakta olan dişi geyik gibi gözlerime baktı. Acıdım ona. Çok çok önemli bir şey daha söylüyorum Madame Hortense dedim. Onun için en arkaya bıraktım. O heyecanla de bakalım dedi. Döner dönmez yaşlı gözlerle ayaklarına kapanıp nikahlanmanız için sana yalvaracağını yazıyor. Artık dayanamıyormuş. Seni karıcığım Madame Hortense Zorba yapıp bir daha ölene kadar ayrılmamanızı istiyormuş. Bu kez o kızarmış ufacık gözlerinden yaşlar akmaya başladı. İşte büyük sevinç, işte liman, İşte bütün hayatın kederi. Rahat etsin, namuslu bir yatağa uzansın. Yeter artık. Gözlerini yumdu soylu bir tavırla. İyi dedi, kabul ediyorum. Ama ne olur ona burada köyde düğün tacı olmadığını yaz. Kastrodan getirsin. Pembe kurdeleli 2 de mum getirsin. İyisinden bademli şeker de getirsin. Bana da beyaz bir gelin tuvaleti, ipekli çoraplar, ipek süslü iskarpinler getirsin. Ona çarşaflarımız olduğunu, yeni çarşaf gerekmediğini yaz. Karyolamız da var. Siparişlerini yoluna koydu. Kocasına da taşıtmaya başladı bile. Kalktı. Birden evli bir kadının gösterişli tavrını takınmıştı. Heyecanla durdu. Sana dedi, söyleyecek çok önemli bir şeyim var. Buyurun söyleyin Madam Zorba. Ben ve Zorba seni severiz. Cömertsin de yüzümüzü kara etmezsin. Bize sadıç olur musun? İrkildim. Bir zamanlar babamın evinde bir hizmetçimiz vardı. İhtiyar Diamanto, 60'ın üstünde evlenmemiş kart bir kızdı. Bakirelikten dolayı yarı yarıya serseme dönmüş, sinirli kupkuru biriydi. Göğüsleri dümdüzdü ve bıyıkları vardı. Tombul iyi beslenmiş bir köylü çocuğu olan mahalle bakkalının çırağı Miço'yu sevdi. Her pazar ona sorardı, beni ne zaman alacaksın, al beni. Sen nasıl dayanabiliyorsun, ben dayanamıyorum. Müşteri olarak el altında bulundurmak için ona iyi davranan hınzır bakkal da ben de sana dayanamıyorum derdi. Ben de dayanamıyorum Diamanto'm. Ama biraz daha sabret. Benim de bıyıklarım çıkana kadar sabret. Yıllar böyle geçiyor. İhtiyar Diamanto sabrediyordu. Sinirleri yatıştı. Baş ağrıları azaldı. Öpülmemiş kederli dudakları güldü. Çamaşırı daha iyi yıkıyor. Daha az tabak kırıyor. Artık yemeği yakmıyordu. Bir akşam gizlice bana sordu. Sadıcım olur musun patron? Olurum Diamanto dedim. Üzüntüden boğazım düğümlendi. Bu sadıçlık beni çok üzmüştü. Şimdi de Madame Hortense'ı duyunca irkildim. Olur dedim. Söz Madame Hortense. Yalnız olduğumuz zaman bana yenge de dedi ve süzülerek gülümsedi. Kalktı, şapkasından taşan zülflerini düzeltti, dudaklarını yaladı. Hayırlı geceler sadıç dedi, hayırlı geceler ve onun hayırlısıyla karşılayalım. Salına salına kart belini bir genç kız nazıyla sallayarak uzaklaşışına baktım. Sevincinden uçuyordu. Eski yan basılmış kunduracıkları kumda küçük derin izler, derin çukurlar bırakmaktaydı. Daha burnu dönmemişti ki kıyıda acı seslerle ağlamalar duyuldu. Fırladım koştum. Öteki burunda kadınlar ölüye ağlarmış gibi çığlıklar atıyorlardı. Bir kayanın üstüne çıktım, çevreyi kolaçan ettim. Köyden hareket eden erkek ve kadınlar koşuyor, arkalarındaki köpekleri havlıyor, öndeki birkaç atlının atı kişniyor ve görüntüyü koyu bir toz bulutu sarıyordu. Kötü bir şey olmalı diye düşündüm ve aceleyle buruna doğru eğildim. Uğultu tek bir ses halinde daha da yüksek duyuluyordu. Güneş batmıştı. İlkbahara özgü 2-3 pembe bulut gökte hareketsiz duruyordu. Arhont kızının inciri yeni yeşil yapraklarla donanmıştı. Birden Madame Hortense sendeleyerek önüme çıktı. Saçları dağılmıştı. Soluya soluya geri dönmüştü. Ayağından çıkan kunduralardan birini elinde tutuyor, hem koşuyor hem ağlıyordu. Sadıç, sadıç diye bağırdı ve üstüme düşecek gibi oldu. Onu tuttum. Neden ağlıyorsun yenge? Korkuyorum, korkuyorum. Neden? Ölümden. Havadan ölüm kokusu almış, ürpermişti. Onu etleri gevşemiş kolundan yakaladım. İhtiyar vücudu direnip titremekteydi. İstemem, istemem diye çığlıklar atıyordu. Zavallı ölümün ayak bastığı bir bölgeyi geçmekten korkuyordu. Azrail görüp de hatırlamasın diye. Bütün ihtiyarlar gibi bizim zavallı Dilber'imiz de topraktaki otun içine saklanmaya, yeşil olmaya çalışıyordu. Toprağa gizlensin, koyu kahverengi olsun da ölüm onu fark etmesin diye. Kamburlaşmış tombul omuzlarının arasına kafasını sokmuştu. Titriyordu. Bir zeytin ağacına sürtündü. Yamalı paltosu açıldı. Beni ört Sadıç dedi. Ört beni ve git. Üşüyor musun? Üşüyorum, ört beni. Elimden geldiği kadar özenle topraktan ayırt edilmeyecek biçimde onu örtüp gittim. Artık buruna yaklaşıyordum. Ağlamaları net olarak duymaktaydım. Mimitos koşarak önümden geçti. Ne var Mimitos diye bağırdım. O durmaksızın yanıtladı. Boğuldu, boğuldu, boğuldu. Kim? Pavlis, Mavrandonis'in oğlu Pavlis. Neden? Dul. Sesi ortak bağırışmalar arasında kayboldu. Sözcük böylece boşta kalınca kararmış olan hava Dul'un tehlikeli titrek vücuduyla dolmuştu. Köylülerin toplandığı kayalara varmıştım. Erkekler başları açık sessiz duruyorlardı. Başörtülerini omuzlarına indirmiş olan kadınlar saçlarını başlarına yoluyor, çığlıklar atıyorlardı. İhtiyar Mavrandonis çakılların üzerinden şişip mosmor kesilmiş ölünün başına dikilmiş, sağ eliyle sopasına dayanmış bakıyor, öbür eliyle de kıvırcık kır sakallarını avuçluyordu. Birden keskin bir ses duyuldu. Lanet olsun sana Dul, Allah'tan bulasın. Yere kapanmış bir kadın silkindi, erkeklere bakarak onu dizlerinin üstünde kuzu gibi kesecek bir erkek yok mu be köyümüzde dedi. Tuh size. Ve konuşmadan kendisine bakan erkeklere doğru tükürdü. Kahveci Kondomanolis konuştu. Bizi utandırma deli Katerina diye bağırdı. İyi erkekler var köyümüzde, göreceksin. Ben dayanamadım. Ayıptır çocuklar dedim. Kadının ne kabahati var? Ölenin yazgısı böyleymiş. Allah'tan korkun. Ama hiçbiri karşılık vermedi. Buğulanın kuzeni olan Manolakas iri yarı vücuduyla eğildi. Ölüyü kucağına aldı ve köyün yolunu tuttu. Kadınlar çığlıklar atıp saçlarını yoluyorlardı. Ölünün taşındığını görünce onu yakalamak istermiş gibi ileri atıldılar. Ama ihtiyar Mavrandonis değneğini uzatıp onları uzaklaştırdı. Öne düştü. Arkasından hüngür hüngür ağlayan kadınlar, onların arkasından da sessizce erkekler izliyordu. Alaca karanlıkta kayboldular. Denizin hafif soluk alışı yeniden duyuldu. Çevreme baktım, yalnız kalmıştım. Kendi kendime geri döneyim dedim. Şükür Allah'a bugünün de zehri bolmuş. Düşünceli bir halde patikayı tuttum. Yarı aydınlıkta hala bir taşın üzerinde duran Barba Anaxostosi'yi ayırt ettim. Çenesini uzun döşeğine dayamış denize bakıyordu. Seslendim, duymadım. Yaklaştım, beni görünce başını salladı. Batasıca dünya diye mırıldandı. Yazık gençliğe. Zavallıcı kasvete dayanamadı. Kendini denize atıp boğuldu. Böylece de kurtuldu. 3. kaset 2. yüzün sonu.